Hayırlı akşamlar Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri. Genç Zamanı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Hüzgenç. Bir Genç Zamanı'yla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Gökhan Gökçek konuğumuz. Kendisiyle tarih meselelerinden, tarihten söz edeceğiz. Özel gündemlerimiz var. Günümüz meselelerinin tarihsel pencereden diyelim. Bir boyutuyla artık yorumlayacağız onları. Ve şu an üretilen söylemlerin, sözlerin aslında geçmişte nasıl yankı bulduğu veya günümüzdeki şartların geçmişimizde nasıl yer ettiğini konuşacağız. Bunları da Gökhan'a inşallah soracağız ve ondan da cevaplarını bekleyeceğiz diyelim. Tabii ki kendisine öncelikle hoş geldin diyelim. Hoş geldin Gökhan.
Hoş buldum Salih dostum. Teşekkür ediyorum.
İyisin inşallah.
İyiyim. Sen de iyisin.
Bizler deyiz. Ankara'dan geldin. Seni direkt inerim ben uçaktan buraya getirdik.
Estağfurullah.
Yorgunluk da var biraz ama konuşmamız gereken şeyler de var.
Elbette.
Gençlik olarak, gençler olarak, bu ülkenin yetiştirdiği insanlar olarak bazı şeyleri bilmeye ihtiyacımız var. Bunları da böyle hem bir uzman bakış açısıyla senden dinlemek bizim için güzel olacak. Hem de bir genç olarak belki de bu işleri araştıran biri olarak.
Evet, bu daha makul oldu.
Heyecanınla beraber bunu dinlemek bizim için iyi olacak. Çünkü biz buna inanıyoruz biliyorsun. Genç olarak, genç anlayışı olarak bir gençten düşündüğümüz şey bu. Genç zamanı da bu formata uygulamaya çalışıyor. Şimdi dilersen hemen sorulara geçelim. Sana sormak istediğimiz sorular var ama biz seni daha önceden radyomuzda ağırlamıştık genç zamanında.
Evet.
Fakat yine şöyle bir dinlesek seni, ne yaptığını, ne ettiğini, en azından ki dinleyicilerimiz için de tekrar bir üzerinden geçmiş olalım.
Hay hay, Gökhan Gökçek, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Tarih ana bilim dalı, Alevi Bektaşi bilim dalı da yüksek lisans yapmaktayım. Ders dönemini bitirdik, tez yazacağız inşallah. Tezimizde İttihat ve Terakki döneminin Alevi Bektaş politikaları gibi Türkiye'nin modernleşmesi sürecine direkt intikal eden hatıraları içeren Türkiye'nin 2016-2017'deki uzanan sürecine dolaylı değil direkt etki eden bir dönemi ele alacağız.
Evet.
O dönemde Alevilik Bektaşlık üzerine neler yaşanmış, neler bitmiş bunları hadise edineceğiz. Böyle.
Eyvallah, teşekkür ederiz.
Gencim, yani genç mensubuyum, genç gönüllüyüm.
Eyvallah, teşekkür ederiz.
Bunda dipnot düşmek gerekir.
Eyvallah, tabii ki Gökhan Gökçek Genç Dergisi yazarlarından Kızıl Elma köşesinde yazıyor. Çok da güzel bir yazı dizisine başladı şu an. Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan, değil mi?
Evet, 16 yıldıza matuf olarak simgelenen devletler vardır.
Hı hı.
Hemen bilmeyenler için veya yeni açmış olanlar için bunu izah edelim.
Olur.
Sayın Reisi Cumhurumuzun makamına matuf olarak hazırlanmış 16 yıldız vardır. Kırmızı zemin üzerine sarı.
Hı hı.
Sarı tonlarda 16 yıldız vardır. Ortada güneş vardır. O 16 yıldız Türklerin kurduğu büyük, burası önemli, büyük devletlerden 16'sına işaret eder. Ortadaki de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Büyük dememi kastı şu: Türkler olarak, milletimiz olarak çok fazla devlet kurmuşuz. Beylikleri vesaire sayarsak bu 250'nin üzerine çıkıyor bu siyasi teşekküller.
Yani toplamda 250'den fazla devlet kurulmuş tarihte.
Evet. Yani bizim milletimiz kurmuş bunu yani. 250'den fazla. Küçük hakimiyetler, kısa dönemli hakimiyet süreleri olmuş ama bunu bir şekilde başarmışız. Lakin bu 16 büyük Türk devleti dediğimiz ve Cumhurbaşkanlığı forsuna da gölgesini düşüren devletler bizim devlet geleneğimizin, devlet aklımızın temellerini oluşturur. Bunlar sisle şeklinde devam eder. Tabii bu biraz subjektif olmuştur. Mesela Memlükler Devleti de bir ihtimal dahil edilebilirdi. İşte Mısır üzerinde hakimiyet kurmuş. 890'larda ilk temelleri atılıyor. Türkler oraya gelince. Tabii Memlüklerin kurulması, Eyyubilerin yıkılması ile beraber 1200'lerin başına tekabül ediyor. Devletin adı şöyle Memlükler. Mesela Devleti Türkiye. Memlük Devleti Türkiye. Yani ilk Türkiye Devleti adını onlar kullanmış 1300 yıllarda. Mesela bu da bence dahil edilebilirdi ama o dönem içerisinde şartların gereğidir veyahut alınan karar neticesinde 16 yıldız böyle tasvir edilmiş. Biz de genç dergimizde bunu yazmaya, 16 yıldızın bize ne kattığını, ne anlatmaya çalıştığını izah etmeye çalışıyoruz. Özetle o 16 yıldız bizim hepimizin bildiği işte devleti ebed müddet, yani devletimiz ebediyen vardır, kıyamete kadar, ahir zaman sonuna kadar var olacaktır inancını bir şekilde resmedilmiş haldir yani.
Eyvallah, teşekkür ederiz. Sen de bu konuda bir yazı dizisine başladın.
Evet. Üçüncü yazımızı yazdık.
Üçüncü oldu. Olacak. Şimdi 16 olacak mesela. 16 olduktan sonra belki de farklı bir konsepte devam edeceksin.
Evet. Bazı arkadaşlarımıza istişare ettik. Tarihten şahsiyetler yazalım demişler. Mesela birisi işte güncel olarak Diliş dizisi var Ertuğrul. Hı hı. Onunla ilgili konuşmuştuk mesela. Onda da çok tartışmalı hususlar var. O tarz bir şey olabilir. Mesela en basitinden. Şimdi dizide Ertuğrul'un babası Süleyman Şah olarak kabul ediliyor. Süleyman Şah'ın Halep'te işte bir nehri geçerken boğuldu. Orada rahmeti Rahman'ın yürüdüğü kabul ediliyor. Şimdi genel kabul Süleyman Şah'ın Ertuğrul'un babası olduğuna dairdir. Lakin 15. yüzyıla karşılık gelen bir dönemde yazılmış bir kaynaktan alınmıştır bu. Ertuğrul'un babasının gerçek adının Gündüz Alp olduğuna dair de ciddi de iddialar vardır. Ama genel kabul Süleyman Şah'tır. Ayrıca Halep'te hayatını kaybeden Süleyman Şah, burası kesindir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu, işte Osman Bey'in dedesi olan Süleyman Şah değildir esasında. Anadolu Selçuklu Devleti ya da namı diğer Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan 1080'de Anadolu'ya gelmiş, İznik'i bir şekilde fethetmiş olan Süleyman Şah'tır. Daha sonra işte amcazadesi Şehzade veyahut Farsça tabir daha kullanılmıyordu o zaman, Melik diyelim. Melik Tutuş'la beraber Halep üzerinde bir hakimiyet mücadelesine giren Süleyman Şah'tır. Bir rivayete göre bu mücadelede ya hayatını kaybeder veyahut kendisini bir şekilde bu Halep'teki hakimiyeti, Suriye, Kuzey Suriye üzerindeki hakimiyeti kaybetmeyi sindirememenin verdiği hınçla intihar ettiğine dair bir rivayet de vardır. Ayrıca o Halep'te bir yerden bir yere geçerken boğulanın da Süleyman Şah'ın olduğu birinci oğlu, birinci Kılıç Aslan olduğu kabul edilir. Şöyledir yani özetle. Anadolu Selçuklu Devleti'ni Süleyman Şah kurmuştur. Onun oğlu birinci Kılıç Aslan'dır. O birinci Kılıç Aslan Halep'te nehrin bir köşesinden diğer köşesine geçerken boğulur. Bunun hikayesi babası Süleyman Şah'a aktarılır. Onun üzerinden 200 sene sonra veya 150 sene sonra yaşayacak olan Ertuğrul'un babası Süleyman Şah'a aktarılır. Bunun sebebi şudur. Biz millet olarak maalesef yazıya biraz geç geçmişiz. İlk yazılarımız 750'li yıllarda işte Orhun Abdülen'de vesaire kaynaklı. Şifahi kültür çok yoğun bize. Çünkü biz konar göçer bir toplumuz. Yazlak kışlak olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Yerleşik hayata geçmediğimiz veya geç geçtiğimiz için yazıya vesairede bir şekilde ihtiyaç duymuyoruz. Tamgalarımız, damgalarımız vesaire mevcut ama tam bir yazı stilimiz yok. Şifahi kültür olunca hikaye birilerinden başka birine aktarılabiliyor. Böylelikle bir karışıklık oluyor. Bunun en güzel örneğini Oğuz Kağan Destanı'na alıp okurlarsa, mesela Tufan Gündüz hocamız Reşit Ütte'nin eserindeki kısmı Farsçadan çevirdi. Tavsiye ederim. Çok da değerli bir hocamızdır. Orada görürler. Oğuz Kağan'ın tarihi kimliğinde yaklaşık işte 1000 yıllık falan bir Türk hatırası, devletimizin, milletimizin bir hatırası vardır. Birçok karakterin yaşadığı, vaki olduğu hadise Oğuz Kağan şahsiyeti üzerinde bir şekilde dillendirilir. Bu da şifahi kültürden, tamamen dilden dile aktarımından kaynaklıdır.
Şimdi tabii senin bu anlattıkların bizim diziler üzerinden, belki de kitaplar üzerinden ya da konuşulan bazı konular üzerinden aşina olduğumuz fakat derinliğine tabii ki vakıf olmadığımız meseleler. Bu anlamda çok önemli bilgiler bunlar. Bunları ayrıyetten dinlemeyi çok isteriz.
Hay.
Derinliğine inmeyi ve senin bunları yazıyor olman Genç Dergi'de veya başka mecralarda hem olayların duyurulması, gösterilmesi adına hem de böyle bir gündemin aslında daha farklı bir boyutunun olduğunu göstermek adına çok önemli bir şey. Kesinlikle. Biz daha önce bunu yaşadık. Değil mi? Bir dizi vardı mesela. Bir fiyasko olan bir tarihi dizi. Evet. Burada bunu gördük yani. O diziye amel eden, itikad eden gruplar vardı ve dizideki senaryonun aslında tamamen kurgu olduğu dizinin başlangıcında da söyleniyordu.
Evet, kesin.
Böyle bir şeyi biz tarihi bir gerçeklik olarak dünyaya da pazarladık. Övündük bununla da. O yüzden bilgi çok önemli. Bilim ve ilim kesinlikle olmazsa olmaz bir mihenk taşı bizim için. Bu anlamda seni de takdir ediyor ve inşallah başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz diyelim. Şimdi o zaman ben sorulara geçeyim.
Hay.
Konuşacağımız çok şey var. Süre yetmiyor genelde böyle programlarda. Şimdi ikinci İstiklal Harbi
evet.
meselesi diye bir şey var artık hayatımızda. Yani bir milli mücadeleden geçtik biz devlet olarak. Ümmetin en fazla ümidine mazhar olmuş ülkenin çocukları olarak yani biz Osmanlı'dan evet. aldığımız o mirasla birçok sıkıntı yaşıyoruz zaten. Ve geçtiğimiz birçok sıkıntının perde arkasında hep türlü şeyler söyleniyor. Amerikan oyunu diyorlar, işte derin devlet veya vesaire birçok senaryoda evet. üretiliyor. Bunların gerçekliği vardır, yalan tarafı vardır, bu ayrı mesele. Burada medyanın da tabii ki durumu sorgulanmalı, fakat seninle konuşacağımız boyut bunun tarihsel boyutu.
Evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ülkemizin ikinci İstiklal Harbi'ni yaşadığını söyledi. Bu çok ciddi ve önemli bir açıklamaydı aslında. Bir tarihçi olarak, bir araştırmacı olarak bunu nasıl yorumluyorsun? Bu ülkenin gençleri olarak bundan ne anlamalıyız?
Evet. Evet, Sayın Reisi Cumhurumuz ülkenin ahvalini, yaşadığı son hali çok net bir şekilde gerçekten tespit etmiş durumda. Buna dair de adımlar attığına Allah'a şükür bir şekilde şahit oluyoruz. Şimdi İstiklal Harbi meselesinin bir arka planını izah edelim. İstiklal Harbi, Birinci Cihan Harbi sonrasında yaşadığımız sürece karşılık gelir diyelim özetle. Bunun arka planında ne vardır? Birinci Dünya Savaşı vardır. Ondan biraz bahsedelim. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 tarihleri arasında gerçekleşir. İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri adındaki blok vardır. Bir bloğun başını İngiltere, Fransa, Rusya çeker. Bizim dahil olduğumuz blokta ise başı Almanya çekmektedir. Onun yanında Avusturya vardır. Osmanlı olarak biz de Bulgaristan'la beraber meseleye dahil oluruz. İtalya önce bizim tarafımızdadır, daha sonra öbür tarafa geçecektir. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebebi temel manada ekonomidir, iktisattır. İşte Almanya siyasi birliğini tamamlamış, prenslikleri bir şekilde birleştirmiş, sömürgecilik adı altında yapılan faaliyetlerden pay almak istemektedir. Nedir o sömürgecilik faaliyetlerin içerisinde? Birkaç dal vardır. Bir, bölgenin, sömürülen yerin, işte Tunus'un, Hindistan'ın ham maddeleri. İki, iş gücü. Ucuz, hatta ucuzdan ziyade hayat hakkına karşılık bir iş gücü var maalesef. Üçüncü olarak da pazar. Sömürülen bir bölge önce ham maddesi kullanılır. Ucuz iş gücüyle o ham madde bir şekilde, ham maddeyle bir şekilde bir mal imal edilir. O imalden sonra da oraya bir şekilde pazar haline getirilir. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış temel nedeni budur. İşte Avrupa'nın içerisinde Almanya ve Fransa'nın birbirleriyle yaşadığı işte tarihsel bir bölge var, Alsasören. Halkının milliyeti ayrı ama dili farklı. Almanya bizim, Fransa bizimler ve kömür yatakları vardır orada. Gibi bunlar özel sebeplerdir. Bunları bu şekilde tasnif edebiliriz. Nihayetinde Birinci Dünya Savaşı'nın biz bir şekilde taraf olarak İngiltere'nin yanında yer almayı istiyoruz. Çünkü zaten devletimiz parçalanmak üzere. Hatta parçalanmış diyelim. Son olarak Balkanlarda tutunuyoruz. Çok ciddi bir şekilde devletin içerisinde ayaklanmalar, bir otorite boşluğu var. İstikrarsızlık had safhada. Bu tabii ki dönemsel idarecilerin suçu olmakla beraber konjonktürün bize dayattığı bir sonuçtur da. Mesela nedir? Daha önceden Kanuni Sultan Süleyman zamanında ilk ciddi kapitülasyonlar diyelim. Kapitülasyonlar 1. Murat'a kadar uzanır ama ilk ciddi kapitülasyon Kanuni Sultan Süleyman zamanında veriliyor. Kapitülasyonun içerisinde karşı tarafın senin pazarına rahat bir şekilde ucuz vergiyle satış yapma gibi bir imkanı var, bir karşılığı var. Farklı hukuki vesaire ayrıcalıklar da var ama ben iktisadi boyuta değineyim. Bu bizim güçlü olduğumuz zaman da bize hiçbir problem oluşturmuyor. Lakin devlet sarsılmaya, yıkılmaya başladığı zaman, işte dağılmaya başladığı zaman bizim ekonomimizi tamamen batırıyor.
Bu yani şu anki süreçte de benzer bir özellik taşıyor değil mi? Şu anda mesela yani.
Evet.
Şu an belki yaşadığımız şey de ekonomik merkezi, ekonomik tabanlı
bir
şey.
Kesinlikle. Ekonomiyi bir şekilde oturtamadığımız için veyahut geçmişten kalan ekonomik problemlerin hala sürecin devam ediyor olması bir derttir. Mesela nedir? Yanlış hatırlamıyor isem Duyun Umumi adı altında bir yapı kurulacak. İşte iflas edecek devletimiz. Maalesef o Devlet Aliye yani Osmanlı. İflas ettikten sonra diyeceğiz ki biz bunları ödeyemiyoruz. Gelin siz bu borcu bizden tahsil edin bir şekilde. Bizim öz kaynaklarımızı Duyun Umumi adı altında devleti muazzama dediğimiz o işte büyük devletler gelecek. İkinci bir de facto maliye kurarak kendi borçlarını tahsil edeceklerdir. 1950'lerin sonuna kadar sürmüştür bu borç ödeme. Düşünün yani. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki işte Osmanlı'dan kalan borcu bir şekilde bize Cumhuriyet'in çok sonrasına kadar uzanan bir süreçte işte çok partili hayata geçtiğimiz dönemde bile biz bunun bedelini ödedik. Mesela işte 2-3 ay önce bir haber çıkmıştı. Tam yeri hatırlayamıyorum inanın. İşte uçaklar bulundu diye. İşte üzeri kapatılmış.
Almanya'da mı?
Türkiye'de. Evet.
Almanya'da böyle bir şey haber çıktı çünkü de Türkiye'de de evet. Vardı böyle bir haber. Evet.
Yani özetle bir yerli uçak imalatına girişmişiz. Hı hı. Bir şekilde de başarı olmuşuz ama tam bilmiyorum meselenin üst kısmını. Ama ortalama bir yorum yapacağım. Buradan hamaset üretmeye gerek yok. Hep bize dayatılan şuydu. Ya siz üretmeyin. 10 liraya mı üreteceksiniz? Biz size 8 liraya satarız. Gibi şeyler hep oluşturuyordu. Bugün mesela nükleer enerjide ki ısrar Sayın Reis Cumhur'un çok doğru. Çıkarlarımız açısından, milletimiz açısından hem elektriğimizi üretiriz. Hem bize bir silah gücü bir şekilde, tabii biz onu Allah kullanmaya gerektirmesin ama caydırıcı güç olarak bir şekilde varlığı bile yeterli olacaktır. Yani uluslararası ilişkiler böyle bir bağlamda yürür çünkü. Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya işte nükleer bomba atmıştır. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı hizaya getirmiştir. Bu bir caydırıcılıktır vesaire gibi. İşte bugüne kadar nükleer işine girişilmemesi veyahut nükleer işine girişilme ihtimali doğmasına rağmen belli grupların bunlardan uzak duruyor, iktidarı, hükümeti bunlardan uzak tutmaya çalışmasının en büyük sebebi de işte bu az önce de bahsettiğim üzere bir şekilde dışa bağımlılık, bir şekilde başka bir yerlere kendini kabul ettirme gayesinden geliyor. Ama inşallah nükleer de bir şekilde gerçekleşecektir ülkemizde. Bu da bizim hem iktisadi bağımlılığımız açısından hem de askeri güç açısından bizim faydalı bir şekilde devletimize katkı sağlamasına vesile olacaktır.
Evet, bu psikolojik anlamda da yani bahsettiğin gibi ciddi üstünlük sağlıyor.
Kesinlikle.
Ki sosyal medyada mesela üretilen bazı bilgilere baktığın zaman termik santral yapılması, nükleer evet. santral yapılması gibi şeyler var.
Evet.
Bunu tabii ki fişekleyen ve körükleyen şey belki de çevresel bir zarar. Yani çevreye evet. verdiği zarar söz ediliyor ama psikolojik olarak bir üstünlük sağladığı aşikar. Çünkü eğer öyle olmasaydı dediğin gibi senin de Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'na o bitiren hamlesiydi belki de o evet. yani. Değil mi?
Evet,
atom
evet.
bombası atması ve artık biz psikolojik olarak o genlerle büyüdüğümüz için diyoruz ki ha evet çok büyük bir güç atom bombası
kesinlikle,
diyoruz yani.
Evet.
Bunu elinde bulundurmak psikolojik anlamda ciddi üstünlük sağlar. Şimdi dediğimiz gibi mesele çok derin.
Ve evet, çok, evet çok dağılıyor.
Çok dağılır.
Evet.
İstiyorsan günümüz konjonktüründen evet. Söz edelim
hemen,
tekrar.
Evet ona tekrar Hı-hı. döneceğim. Hemen şu bağlamı bir anlatmak istedim meselenin altını doldurmak için. Evet ikinci İstiklal Harbi de birinci İstiklal Harbi'nden tekrar getirelim cümleyi bağlayayım hemen. İşte 1919 itibariyle başlamıştır ve 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasıyla beraber son bulmuştur. Lakin bize 1. Cihan Harbi sonrasında Sevr diye bir anlaşma dayatıldı. O Sevr denilen anlaşmada İstanbul bir şekilde baki kalacaktı ama yine tahakküm altında olacaktı. Aziz devletimiz, Necip milletimizin aziz devleti 16 Büyük Türk Devleti'nde bir şekilde temsil edilmiş olan o devlet aklı günümüze kadar iletmiş olan yüce devletimiz Orta Anadolu'da küçücük bir siyasi teşekküle sıkıştırılmak istendi. Çok şükür milletin feraseti, İstiklal Harbi, Kuvayi Milliye Birlikleri, milletin evlatları kalmamıştı. Çanakkale'de, Balkan Savaşları'nda zaten harap olmuştu. Lakin son gücüne kadar mücadele etmiş bir şekilde bağımsızlığını kazanmıştı. Bugün 2. İstiklal Harbi de gerçekleşiyor. Nasıl gerçekleşiyor? Bugün fiili bir saldırı yok. Yani fiilinden kastım şu, muhatapların direkt bir saldırısı yok. Zımnen, dolaylı. Evet. Nedir? Ekonomik baskı.
Veya örgütleri, maşaları,
kesinlikle.
Taşeronları
evet,
kullanarak.
Evet, ona geleceğim. Ekonomik baskı, işte yaşadığımız doların yükselme süreci. Bir şekilde dünyada da karşılık buluyor. Lakin ülkemiz özelinde yapılan, işte doları yükseltme, Türk lirasının değerini düşürme propagandası. Allah'a şükür milletimiz Sayın Reis Cumhur'un çağrısıyla beraber bir seferberliğe çıktı. Ve ciddi de bir şekilde işte yastık altı diye tabir edilen dolarlarını bozdurarak TL'nin bir denkleme oturmasında, bir dengede kalmasında başarılı oldu. İşte İstiklal Harbi'nin bir ay, ikinci İstiklal Harbi'nin bir ayağı ekonomi. Hı hı. Ekonomimize sahip çıkacağız. Bir şekilde ekonomiyi ayakta tutacağız. Kanaat, tasarruf yaparak. İşte bu Lütfü abimiz çok daha detayını bilir. Tabii bizim hakkımız, haddimiz değildir de. İstiklal Harbi'nin diğer bir ayağı da senin az önce bahsettiğin gibi örgütlerin üzerimize salınması. Zımnen, yani dolaylı bir şekilde bizim üzerimize salıyorlar. Kendileri direkt olarak bize muhatap olmuyorlar. Bu klasik bir Batı aklıdır. Bu Batı aklında temsil eden İngiltere'dir. Hiçbir zaman İngiltere hiçbir askerini meydana indirmemiştir. Bir kutudan her de indiriyorlar. Zaten biz de 25 binden fazla askerini esir alıyoruz elhamdülillah. Onu da unutturmaya çalışmışlar da çok şükür bir senedir o da gündem oluyor. Ne yapmışlar? Hindistan'dan almışlar, Anzaklardan almışlar, sağdan almışlar, soldan toplamışlar, getirmişler, önümüze koymuşlar. Çanakkale'de bunu yaşadık. Anzaklar gelir hala 1915'i yad etmek için bir şekilde Çanakkale'de ayin düzenlerler vesaire. Klasik İngiliz aklı. Bugün de öyle. DAEŞ'i saldırttırıyor. YPG'yi saldırttırıyor. PKK'yı saldırttırıyor. Vesaire vesaire vesaire. İkinci İstiklal Harbi tespiti bu açıdan çok doğru bir tespittir yani. Biz o ikinci İstiklal Harbi'ni hem iktisadi hem ekonomik bağlamda veriyoruz. Uluslararası ilişkiler bağlamında da bu bizim karşımıza çıkıyor. Önceden ne diyelim? Buharlı makine bulunduktan ve sanayileşmeyle beraber sermaye denilen vaka ortaya çıkmadan önce devletler uluslararası ilişkiler karşılıklı olarak ilişkiler üzerinden temellenirdi. Yani bir devlet diğerine diş geçirirse şartlarını kabul ettirirdi. Ama şimdi öyle değil. Küreselleşme adı altında bir sermaye grubu var. Önemli olan tırnak içerisinde söylüyorum onların ürkütülmemesi. Onların ürkütülmemesi için devletler belli bir şekilde konumlanıyorlar. Bu konumlanmayla beraber bizim iç meselemiz veya bizim komşumuza meselemiz işte Pasifik ötesindeki bir gücün zoruna gidiyor. Onun denklemi içerisinde çözülmeye çalışıyor veya o bize dayatılıyor. Yani birinci Cihan Harbi'nin akabinde bu süreç tam oturmuştur. Yani uluslararası ilişkiler artık çok yönlüdür. Mesela bugün bizim yaşadığımız bize diyorlar niye Suriye'desiniz? Ya siz niye Irak'tasınız? Evet. Suriye, Irak bizim bakiyemizdir. Bizim topraklarımızdır.
Kardeş ya aynı şeyin coğrafya suyunu içmişiz ya. Aynı nehrin suyunu içmişiz.
Birazdan inşallah ona da geleceğiz. Evet. Ne anlattık programın başında? Dedik işte Süleyman Şah'a rivayet edildi ama 1. Kırç Hasan'ın olduğunu kabul ettiğimiz. Halep'te bir nehrin başına öbür başına giderken şehit olan bizim atamızdır. Bizim evet. Dedemizdir. George'un, Hans'ın dedesi değildir. O zaman Amerika kıtası zaten keşfedilmemiştir. Sene 1080'dir.
Evet.
1088'dir. Biz elbette gideceğiz. Biz elbette oralarda olacağız. Biz elbette sınırlarımızı oraya taşıyacağız.
Bir de biz niye gidiyoruz o da önemli.
Evet kesinlikle.
Ya sen orada niye varsın ben orada niye varım. Sen oradan bir şey almak için varsın.
Evet.
Ben oraya bir şey vermek için oradayım yani. Canımla bir şey vermek için, malımla bir şey vermek için oradayım. Sen ise evet. Orayı sömürmek için, oradaki şeyleri enjekte etmek için varsın.
Yani bizim devletimiz, o dediğimiz yine sürekli atıf yapıyoruz ama bu silsileye matuf bir şeydir. O 16 devleti aklımız temsil eden tek büyük güçtür. 6 Türk devleti daha vardır ama şu anda hepsinin hülasası Türkiye'dir. Hepsi bizim bir vatanımız var. Birincisi Türkiye ana vatanımız, ikincisi kendi işte Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, KKTC vesairedir. Bizim yiğit düştüğü yerden kalkar mantığıyla bir atasözümüz bir vardır. Biz Anadolu'da düştük. İnşallah Anadolu'dan kalkacağız. Halep'te olmamız, Elbap'ta olmamız da bunun bir karşılığıdır yani. Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir. Türkiye'nin güvenlik sınırları nereden başlar? Edirne'den, Hakkari'den, işte Ardahan'dan, İzmir'den başlamaz. Türkiye'nin güvenlik sınırı Saraybosna'dan başlar. Kırım'dan başlar. Türkiye'nin güvenlik sınırı Mer'den başlar. Afganistan'dan başlar. Türkiye'nin güvenlik sınırı işte Haremeyn'den başlar.
Evet.
Biz bu mantaliteyle bugüne kadar geldik. 1000 yıl Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti'ne miras bırakılan güç ve hizmet aşkı, şuuru veyahut bizi biz yapan şey buydu zaten. Biz bu yüzden Elbap'tayız. Biz bu yüzden Halep'teyiz. Biz bu yüzden Somali'ye yardım götürüyoruz.
Evet.
Bu bize ata mirasıdır. Bunu reddi miras edemeyiz. Bugün hala dünya bizden, dünya mazlumları bizden bir şey beklemektedir. Evet. Endülüs tarihi yanlış hatırlamıyorsam 1492'de 1000 seneliği 1000 seneyi aşkın bir devlet, düzeltiyorum, 700-800 sene aşkın bir devlet son bulurken, bir medeniyet son bulurken, biz 2. Beyazıt zamanında, Fatih'in oğlu 2. Beyazıt zamanında Yahudileri dahi kabul etmiş bir milletiz. Biz bütün mazlumlara kucak açmışızdır. İşte 2. İstiklal Harbi bu anlamda önemlidir. 700 küsür sene dayandı Endülüs orada. İstanbul fethedileli 500 küsür sene oldu. Hı hı. Hala vazgeçmediler. Endülüs'ü başardılar veyahut başardıklarını sanıyorlar ya. Hala İstanbul'da da gözleri var. Hala İstanbul'a sahip olup o Konstantinopol, İstanbul'u Konstantinopol yapma niyetindeler. Bunu bugün belki fiil olarak, direkt olarak yapmıyorlar. Zımnen bir şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyorlar. İşte 2. İstiklal Harbi'nin arka planında bu gibi ana hatlar yatar.
Şimdi Cumhurbaşkanı'nın söylemi üzerine ciddi bir dayanışma ruhu oluştu gerçekten. Evet. Senin de ifade ettiğin gibi. Tabii bunu tarihi bilerek algılamak ve yorumlamak çok daha farklı bir çerçeve çiziyor insana ki özellikle siyasi liderlerin bir araya geldiğini gördük. Burada pek belki de siyaset bizim gireceğimiz bir taraf değil fakat belli kesimlere de girmediğini gördük mesela. Farklı bir şekilde. Bunlar tabii farklı mecralarda konuşulması ve tartışılması gereken konular olabilir. Yalnız şöyle bir şey var. Tarih ve siyaset herhalde birbirinden bağımsız şeyler diyemeyiz. Bunu dersek Gökhan haksızlık ve belki de yalan söylemiş mi oluruz? Ne diyeyim?
Çok iyimser oluruz. Yani. Oluruz.
İyimserlik dedi yalan olur artık herhalde yani. Çünkü tarih ve siyaset iç içe bir yapıda.
Kesinlikle.
Ve şu an gördüğümüz bu milli mücadele ruhunu elhamdülillah özellikle hani AK Parti ve belki de MHP üzerinde çok ciddi bir şekilde görüyoruz yani bu birleşme dayanışmayı ki bu bize insani anlamda, psikolojik anlamda büyük güç veriyor. Çünkü 15 Temmuz'dan sonraki süreçte birçok sıkıntı yaşadık. Hala da devam ediyor bazı sıkıntılar. Yani bu ekonomik sıkıntılar sadece doların yükselmesi, alçalması meselesi değil. Yani sokağın ağzını tuttuğun zaman aslında bazı şeyler hissediyorsun. Fakat millet bunu belli etmiyor.
Evet.
İlginç bir özellik bu gerçekten. Yani ben bunu çok farklı yorumluyorum. Yani diyorum ki insanlar yaşadıkları sıkıntıyı söylemiyorlar aslında bazı sıkıntıları. Bu işte gerçekten bu milli mücadele ruhu diyorsan eğer buna.
Evet.
İnsanlık ruhu. Hani Anadolu'da irfanı mayası diyorsan bu buradadır abi.
Evet ben de ona isabet edecektim. Okur'da da işlediğimizi öyle biliyorsun. Saadetçiğim. Bu Anadolu irfanıdır. Nedir o Anadolu irfanı? Anadolu irfanı Anatolia'yı Anadolu yapan şeydir. Anatolia Grekçe bir kelimedir. Doğu vilayeti demektir. Kimin doğu vilayeti? Batı Roma'nın. Bugünkü Vatikan merkezi Roma'nın doğu vilayeti. Biliyorsunuz o zaman Hristiyan topraklarıydı. Ondan önce paganist bir yapı vardı. Anadolu irfanı bir yeri yoktan var etmek elbette Allah'a aittir ama teşbihte hata yapmayalım. İmar ve ihya etmenin adıdır. Bu imar ve ihyanın içerisinde kan vardır. Gözyaşı vardır. Fedakarlık vardır. Şehitlerin yani yüksek fedakarlıkları vardır. Bu anlatılabilecek bir şey değildir.
Evet, değil,
yani.
Değil. Gerçekten değil.
Anadolu irfanı çok farklı bir şey. Mesela bunu sultanlarımızda örneklerini vereyim. Sözünü kestim. Estağfurullah. Kusura bakma. Mesela.
Biz senin sözünü kesiyoruz.
Estağfurullah.
Araya
estağfurullah.
Girersek sen bizi mazur gör.
Mesela Sultan 1. Murat. Mehmet Akif'in bir şiiri vardır. Kosovalıdır biliyorsun Mehmet Akif Arnavut toprakları üzerinden. İşte o zaman Devlet Ali'ye yani Osmanlı'ya bağlıydı. O baki üzerinden Anadolu'da bir şekilde karşılık bulmuştur. Yani kökeni Arnavutlu'ya dayanır. 1. Murat'a atfettiği de çok güzel bir şiiri vardır. Tavsiye ederim dinleyicilerimizin okumasını. 1. Murat mesela çok zor bir durumda. Müthiş bir fütühat yapıyor ama karşısında çok ciddi bir güç var. Ama yanında da inanmış. O Anadolu irfanına sahip dervişler, gaziler, alpler mevcut. Ya Rabbi diyor yani bu savaşı, bu cengi senin rızan için kazanalım. Gerekirse ben şehit olayım diyor. Evet. Bu belki gerçek de olmayabilir. Ama gerçeği nasıl anlamlandırdığımızı Anadolu irfanına izah etmemiz açısından çok sabit bir örnektir. Ya Rabbi diyor ben senin rızan için bu savaşı yapıyorum. Bu cengi, bu gazayı, cihatı yapıyorum. Ben gerekirse şehit olayım. Senin huzuruna varayım ama bu savaşı kazanalım. Çünkü çok kritik bir noktada. İşte Balkanlar Romeli'ye geçiş süreci içerisinde orada tutunup tutamayacağımız, kalıp kalamayacağımız bu savaşta bağlı. 1. Kosova. Savaşı gerçekleştiriyoruz. Kazanıyoruz. Savaş alanını Sultan Murat Hüdavendigâr Hazretleri dolaşırken bir tane asker ölü taklidi yapıyor. Ölmemiş, yaralanmış.
Düşman askerlerinden.
Evet, düşman askeri hançerini çekip sultanımızı şehit ediyor. Evet. Bu belki tekrar söylüyorum, gerçek de olmayabilir. Ama Anadolu irfanı dediğimiz vakaya sultanından işte tebaasına kadar bir insanın bir milleti inanmışlığının göstergesidir.
Evet. 15 Temmuz akşamında
evet.
İnsanların Ankara'da özellikle İstanbul'da Boğaz Köprüsü dönemi şu Çengelköy. Anki 15 Temmuz evet. Şehitler Köprüsü Çengelköy'de yaşadıkları o büyük ne diyelim direniş, o ruh, birlik, beraberlik onu gösterdi yani gerçekten. Bizim genimizde bu var. Yani Sultan Murat zamanında yaşanan, sultandan gelen, bizim evet. ecdadımızdan gelen, dinimizin emrettiği en başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu imanın belki de bir şey tezahürü Türklerde. Kesinlikle. Yani bize bu öyle bir yerleşmiş ki hani o nasıl bir harmanlandıysa maya evet. Ortaya inanılmaz bir sonuç çıkmış.
İşte Ethem hocamız buna ilk gençteki bu kızılırma
Ethem Cebecioğlu değil
evet,
mi?
Ethem Cebecioğlu büyük hocamız. Çok değerli büyüğümüz. Genç o kızılırma serisine başladığımız bunu 3 sayı önceki galiba orada da yazmıştık. Ethem hocamıza matuf olarak onun bir tespitidir. Ben de şaşırmıştım. Onu dinlediğimde işte 4 ya da 5 sene önceydi. O zaman ikinci sınıf falan tarih öğrencisiyim. Çok şaşırmıştım yani. Bizim dedi genlerimizde imparatorluk, hükmetme, işte adaleti tesis etme, var olma, dik durma diye bir şey vardır dedi. Bunun adı da psikogendir dedi. Bu kültürle, bu harmanla yetişen insan, bizim Necip milletimiz, hiçbir şekilde yere düşmez dedi. Sağa savrulur, sola savrulur. İşte yana yıkılır ama hiçbir zaman arkası üstüne düşmez, dik evet. durur dedi. İşte bunu da tarihten misallerle verdi. Türklerin İslamlaşma süreci var. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı'ya atfetti. Hakikaten de öyledir yani. İşte bu 15 Temmuz'da yaşadığımız zulme boyun eğmemek meselesi de buradan gelmektedir yani. Hakkın yanına, hakka tapan milletimin istiklal diyor ya evet, merhum Mehmet Akif. İşte bizim milletimiz hakka tapar.
Boyun eğmez başka evet, kimseye.
Tankın, topun, tüfeğin önüne evet. canını malını koymuştur. 15 Temmuz bu açıdan.
Çok önemli.
İkinci İstiklal Harbi'nin başlangıcıdır bu.
Eyvallah. Ve yaşanan süreçte hani hainler topluluğu askerimizi kullanarak bunu evet. yapmıştı malum. Askere karşı, polise karşı bir cephe alınmaması da çok önemliydi. Yani
kesinlikle.
Millet evet. bu gerçekten yemedi ya.
Psikolojik
bu,
olarak.
Bu müthiş evet. bir şeydi. Ve bir arkadaşımız anlatmıştı. Belki sen de şahit olmuşsundur o diyola. Bir minibüste yolculuk yaparken önünde iki tane Suriyeli var. Konuşuyorlar. Diyorlar ki ya şu an bu ülkede savaş çıktı diye. Yani 15 Temmuz'dan sonra evet. bir şey yaşıyorlar. Adamlar ne yapacaklar hani? Bunlar savaşıyorlar şu an yani. Biz gidelim mi falan diye. Diğer de diyor ki bunlar kaçmıyor ki. Bunlar burada yani evet. kendi belki de yaşadığı travma üzerinden yorumluyor. Yani evet. bu insanlar kaçmıyor yani gerçekten ilginç bir şekilde. Şimdi devam edelim istersen. Şimdi konuşacağımız çok soru var. Konu evet. var gerçekten. Yani bunları sıralamak da arda arda hem zor hem de zevkli bir açıdan da.
Şimdi tarihin şöyle bir sorunu oluyor daha geniş konularda. Nereden bakarsanız farklı bir şekilde yorum yapabiliyorsunuz. Evet. Her hadiseyi bir şekilde kıyas edebiliyorsunuz. Tabii biz kıyas etmiyoruz yani anakronizme, tarihin yanılgısına düşmüyoruz ama her şeyin bir arka planının olduğunu işaret etmeye çalışıyoruz. Tek Eyvallah. Derdimiz bu yani.
Eyvallah ama şu an çok keyifli ve güzel gidiyor. Teşekkür ediyoruz sana.
İnşallah dinleyicilerimiz de memnun dururlar.
İnşallah. Seni burada sık görmeyi belki de çok da hususi bir şekilde görmeyi isteriz. Nasip tabii bunlar. Bakalım. Şimdi ikinci İstiklal Harbi'nden bahsettik. Anadolu irfanı dedik. Bu milli mücadele evet. ruhunu ayakta tutacak olan yegane özelliğin bu olduğunu söyledik. Bir de Halep meselesi var mesela evet. şu an. Halep'te yaşanan bu Suriye üzerinde yaşanan büyük insanlık dramının Halep'teki göstergesi çok farklıydı.
Evet.
Yani gerçekten son 100 yılın belki de insanlık tarihinin en büyük katliamlarından biri. İnsanlara sadece canlarıyla değil, ırzlarıyla, namuslarıyla mücadele yapmaları artık katiller, zalimler tarafından zorlanmış oldu. Şimdi bu hususta ben Halep bizim neyimiz olur diye sana bir sormak evet, istiyorum.
Çok güzel bir soru oldu gerçekten.
Buradan bir başlayalım. Sonrasında evet. Hatay sorunu var mesela. Hatay sorunu evet. hala sorun değil ama bir sorun da öncesinde. Oradaki zulmün de belki de perde arkasında. Hani benim sana bugün sormak istediklerim zaten bu aslında. Evet. Yani Halep bizim neyimiz olur?
Hay hay.
Bunun tarihsel boyutu. Hatay'ın Cumhuriyet'ten sonra bir topraklarımıza evet. girişi var. Ve bundan sonra yaşanan bir referandum var. Oradaki halkın oy kullanması var vesaire evet. bir sürü olay. Buradaki yaşanan travmalar, Türkmenlerin, Bayırbucak Türkmenlerinin evet. Suriye sınırında kalması, ailelerin, akrabalıkların bozulması vesaire. Bunların hepsini böyle kapsayacak böyle bir cevap verebilirsen bize.
Hay.
Çok memnun
dilimiz
oluruz.
Dilimiz döndüğünce.
Eyvallah.
Şimdi Halep bizim neyimiz olur sorusuna cevap vermeye gayret edeceğiz inşallah. Lakin bununla ilgili birkaç hafta önce İbrahim Tenekeci abinin yazdığı bir yazı vardı. Onu okumalarını tavsiye ederim. Halep'teki Türkmen varlığıyla alakalı. Bununla izah ederiz birazdan. Türkmen varlığıyla alakalı. Yani Halep'te olan kan bağımızın, din bağımızı zaten söylemeye gerek duymuyorum. Halep'in neden bize ait olduğu veya bizim neden Halep'le bir ilişkimizin olduğunu güzel bir cevaptı. Bunu tavsiye edeyim öncelikle kendilerine. Buradan da selam söyleyelim Tenekeci abimize.
Eyvallah.
Şimdi Halep bizim neyimiz olur? Bunu ciddi de bir grup dillendiriyor ilginç bir şekilde de hani sosyal medyada. Gerçi onlara göre işte terörü Halep'te veyahut Elbap'ta önlemeye çalışsan bir suç. Ne işin var derler.
Evet.
İçeride dursan niye hala içeri girmiyorsun derler, dışarı çıkmıyorsun derler. Öyle
ya
de
onlara cevap durum. Vermeyelim evet. Artık ya gerçekten.
Bunların art niyetleri oldu artık aşikar. Biz bunları muhatap zaten kabul
Eyvallah.
Etmiyoruz. Şimdi Halep Türklerin, aziz milletimizin yaklaşık 920'li yıllarda ciddi bir şekilde nüfus yoğunluğunun içerisinde bir alan açıldığı bir vilayettir. Halep Suriye'nin işte ikinci veya üçüncü büyük şehirlerinden biri kabul edilirdi. 1040 Dandan Akan Savaşı ile beraber Büyük Selçuk Devleti kurulmuş. İran üzerinden Kuzey Suriye hattında Türkmenler, konar göçer Türkmenler bir yerleşim sağlamıştır. Ve Halep de burada üst bir noktaya gelmiştir. Türk ve Türkmen'e de burada değinelim. İşte Asyalı bir kavimiz biz.
Hı hı.
Daha sonra bir milletleşme süreci yaşayacağız. Bu milletleşme sürecinde işte kültür, farklı etnik gruplar, medeniyet algısı vesaire oluşacak ve Türk milleti bir şekilde vaki olacaktır. Türkmen, Müslüman olan Türklere Arapların imanlı Türkler gibi bir tabirinden ortaya çıkmış
bir ifade.
İfadedir, evet. Türk ve Türkmen aynı şeydir. Özel anlamda biz saha araştırmaları vesaire yaparken Türkmen ve Yörük tabirini eşdeğer kabul edilir. Bunlar biraz konar göçer olarak adlandırılır. Lakin bu da Anadolu için geçerlidir. Müslüman olan Türklere Türkmen demiştir Araplar. Bir grup mesela geç bir süreç içerisinde İslamlaşma ya da İslam halkasına şereflenmekle nasiplenecekler. Daha sonra onlara Müslüman olmayanlara Türk demişlerdir. Lakin daha sonra bu Osmanlı ile Anadolu Selçuklu Osmanlı ile beraber Türk bir çatı altında olacak. Hatta Anadolu için 1300'lü yıllarda 1200'lü yıllarda Turkiye, Türklerin yaşadığı yer İtalyanca, Grekçeden gelen bir tabir kullanılacaktır. Bugün Halep'te yaşayanlara Türkmen diyoruz.
Evet.
Suriye'ye geçip buradaki yaşayana Türk diyoruz. Arkadaşlar bunun tamamen bu bir dil söyleyişiyle alakalıdır. Yani onlar o coğrafyada yaşadığı için ve o konar göçer süreci devam ettiren bir zihin yapısına sahip oldukları için hala Müslüman olan Türklere Türkmen dendiği şeklinde bir hatırayı muhafaza etmişler ve korumuşlardır. Hiçbir farkı yoktur. İşte cetvelle çizdiler zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığımız süreçte beraber. Bu tarafta kalırsan Türksün, bu tarafta kalırsan Türkmensin. Bu bugün uluslararası ilişkiler bağlamında da bir dert oluşturuyor. Adam Türk değil ki, Türkmen diyor. Aynı şey olduğunu izah edemiyorsun. Bu tamamen bir söyleyişle alakalıdır. Belki de onların aklına da biz soktuk bunları Türkmen, biz Türk diye. Böyle bir hata da yapmış da olabiliriz. Neyse. İşte 1040 ile başlayan süreçte beraber Büyük Selçuklu Devleti konar göçe olan Türkmenleri batıya doğru gönderir. Sonra işte Büyük Selçuklu akamete uğrayacak vesaire. Harzemşahlar vesaire gelecek. Moğol istilasıyla beraber Orta Asya üzerinden ciddi bir Türkmen kütlesi. Bir kısmı Hazar, Karadeniz'e uzanan kısımdan Hazar üzerinden, İran coğrafyası üzerinden Anadolu'ya girer. Diğer bir kısmı İran'ın alt kısmını kullanarak Suriye'ye iner. Suriye'de Halep'te kalır. Anadolu'ya geçişimiz de bu iki şey üzerinden olur. Bir grup Halep'te, ciddi bir grup kalır. Devam eden bir grup da orada Anadolu'ya gelecektir. İşte Halep yaklaşık 1080'li 1100'lü yıllarda artık ciddi bir Türkmen kitlesiyle, ciddi bir Türkmen nüfusuyla dolmuş. 1100'lerin sonuna kadar ulaşılmadan daha bir Türk varlığıyla tanışmıştır. Bizim toprağımız olmuştur. Orayı biz yurt kılmışızdır, vatan kılmışızdır. 1000 senelik bir hatıramız vardır bizim orada. İşte orada Memlükler kurulacak. Daha sonra İşte Dulkadiroğlu, Ramazanoğlu'la belli, Akkoyunlu, Karakoyunlu bir şekilde hakimiyet alanını Halep üzerinde veya Halep'e yakın yerlerde meydana getirecek. Hı hı. Bizim orada çok ciddi bir hatıra birikimimiz vardır. İşte Halep emirliği vardır. Mesela kimdir Halep emiri? Büyük Selçuk Devleti'nin 3. hükümdar Sultan Melikşah'ın kardeşi Tutuş'tur. Hı. Az önce de anlattığımız üzere. Süleyman Şah ve Tutuş Halep'te bir mücadele girişecek. Süleyman Şah, Anadolu Selçuk Devleti'ni kuran Süleyman Şah bu savaşta başarısız olacak, hayatını kaybedecektir. Halep emirliğini kurmuşuzdur. Orayı biz sancak yapmışızdır. Orada ciddi bir varlık ve ciddi bir nüfus yoğunluğu sağlamışızdır. Orayı biz vatan kılmışızdır. Halep bizimdir zaten. Halep başkasının değildir. Halep bundan 600 sene, 700 sene önce bizim başkent niteliğinde, payitaht niteliğinde, bölge açısından önemi olan bir yerdir. Evet.
Özel vali tayin ettiğimiz.
Kesinlikle Halep vilayeti, işte Şam vilayeti vesaire, Suriye'nin kuzey kısmında olan yerdir. İşte bayır bucak diye bir tabir var. O iki tane kasa var, bayır ve bucak. O oradan meşhur oluyor. Söylem açısından kolaylık, bayır bucak Türkmen deniyor. Onların aslında tarih kayıtlarda hepsi Halep Türkmenleri diye geçer. İşte Kanuni oraya bir şey gönderdiği zaman Halep Türkmeni diye, Türkmenlerine diye bir veyahut Halep Türkmenleri beylerine veyahut mensuplarına diye, Emirki diye bir şey gönderir.
Onlar zaten oradaki sınırı koruyan, değil mi?
Evet, kesinlikle. Yani gruplar. Uçta olmak konar göçerlere, yani gazaya, cihata alışkın kitlelere aittir. Onlar da bir şekilde oraya yerleştirilmiştir.
Eyvallah.
Yani Halep bizimdir. Elbap, Rakka, Azez dediğimiz bölgeler. Yanlış hatırlamıyorsam Lale Devri'nin yaşandığı dönem olan 1712-1730 döneminde saltanatın başında olan, hanedanın başında olan 3. Ahmet döneminde bir grup Rakka'ya yerleştiriliyor. Diyor ki burada Bedeviler var. Bu Bedeviler ticaret yollarına saldırıyor. Siz diyorlar buraya gelin. İşte bir grubu, ciddi bir kesimi alıyorlar. Afşarları alıyorlar yani. Siz zaten burada akrabalarınız da var diyorlar. Siz burada durun. Evet. Bu yolları koruyun. Biz de size gerekli iaşe verelim diyorlar. Yani böyle bir iskan da yapılıyor ama çok ciddi başarılı olmuyor. Bugün işte bir terör örgütü tarafından Azez bölgesi hakimiyet altında olmuştu. İnşallah orası da temizlenecektir.
İnşallah, inşallah.
Yani Kuzey Suriye bizim Anadolu'ya girişimizin bir diğer kapısıdır. Ve ciddi bir varlık göstermişizdir orada. Bizim aziz hatıralarımız vardır. İşte Emir Tutuşlar, Süleyman Şahlar orada mücadele etmişlerdir. İki Türkmen beyi mesela, iki Türkmen emiri diyelim, düzeltelim. Zaten bizim Anadolu'ya gelişimiz de bir tarihi akışın bizi yönlendirmesiyle gerçekleşir. Biz Anadolu'ya değil, İran ve Kuzey Suriye coğrafyasına hakim olmak içerisindeyiz. İşte Alparslan'ın 1071 Malazgirt Savaşı da böyle bir şeydir. O Gürcistan'a bir sefer düzenlemek ister, Kafkaslara. Yani evet. İran'ın tamamını hükmetmek için. Bizans'ın duyunca bir savaş verir. Ve hatta ileriye de gitmez. Biz zaten İran ve Kuzey Suriye, yani Halep civarını vatan edinmek için geliyoruz.
Eyvallah.
Orada da biz kendimize yurt edinmeye kılıyoruz ama tarih bizi bunun Nurettin Topçu ve Nihal Atsız gibi eski topraklarda dile getirmişlerdir. Ortak fikirleridir. Tarih bizi devletimizin yani Anadolu'daki, yani İslamlaşmış en büyük devletimiz olan Büyük Selçuklu'nun kurulduğu İran coğrafyası üzerinde değil de Anadolu coğrafyası üzerinde yaşamayı hak tanımıştır tarih bize. Veyahut Cenab-ı Hak böyle yazmıştır.
Bu da bizim imtihanımız olmuştur.
Evet. Bu da ilginç bir şeydir yani.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan.
Ben teşekkür ederim.
Burada yani birçok konudan bahsettik yine. Süremiz kısıtlıydı ama tabii bahsedecek daha fazla konular, meseleler de var. İkinci İstiklal Harbi söyleminden bahsettik. Halep bizim neyimiz olur dedik. Sen Halep zaten bizimdir dedin. Evet. Neyimiz olur dedi, zaten bizim dedin.
Kesinlikle.
Halep.
Hala da bizimdir.
Hala da bizimdir. İnşallah bizim olmaya da, bizle beraber olmaya da devam edecektir diyelim. Şu an yaşadıklarımız bir an önce son bulur.
İnşallah.
Bunun tabii artık çok farklı boyutları var. Siyasi, asgari, ekonomik. Hepsine dair bizim bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken çok şey var. Biz arkadaşlarla konuşurken, böyle genç arkadaşlarla özellikle, hep şunu söylüyoruz. Ben onunla kendilerine şunu söylüyorum. Evet. Diyorum ki vaktiniz varsa bu konularda uzmanlaşın. Biriniz mesela Suriye meselesi üzerine yoğunlaşsın. Sürekli okumalar yapsın. Makaleler okusun. Bölgeye gitmeye çalışsın.
Kesinlikle.
Tarihçilerle görüşsün. Araştırmacılarla görüşsün. Diğeriniz mesela İran toplumu üzerine yoğunlaşsın. Diğeri Batı toplumu üzerine. meseleleri anlayalım derinleşerek ve radyoda ben sizi konuk edeyim.
Evet.
Sen bu konu hakkında makale yaz. Sen diğer konu hakkında bir video çek. Yani biraz bunu yapmamız
şimdi
lazım.
Sözünü balla keseceğim. Estağfurullah. İran'ın nüfusu 70-75 milyon ise öyle olduğu söylenir. Tam bilmiyorum. Son güce haline bakmadım. Bunun asgari tırnak içerisinde söylüyorum. Asgari 30 milyonu bizim hanedan Ali Osman'ı kuran Oğuz Türklerindendir.
Evet. Hala da öyle değil mi? Şu
tabii tabii kesinlikle. Evet. Bugün 30 milyon en az Türkmen vardı. Zaten ne diyelim?
Tebriz bölgesinde.
Tabii mi? Tebriz, Urmiye yani İran geneline de yayılmıştır bu. Lakin oralarda Silme, Anadolu tabiriyle söyleyeyim, Silme Türkmendir. 30 milyon bir Türkmen nüfusu vardır. Zaten 1000 sene İslamlaşma süreci beraber, Selçuklu'nun kurulması beraber 1000 seneye yakın, 926 sene falan takriben, tam hatırlayamadım. Biz Türkmenler, Türkler olarak İran'a hakim oluyoruz. Zaten 1000 sene boyunca İran'la hiçbir hükümdar anlatamazlar. Övünemezler. Çünkü hükümdarları yoktur. Hep vezirlerle övünürler. İnşallah fırsat olursa bir gün ona İnşallah. Da değinelim.
Bir fırsat olursa o zaman şöyle yapmış olalım. Onun sözünü de almış olalım.
Hayır. Şeref duyarım.
Buradaki yani İran'da yaşayan Türklerin, Türkmenlerin nasıl bozulmadığını, nasıl böyle kalabildiğini mesela
evet,
bir konuşalım.
Kesinlikle.
O da önemli. Yüzyıllar boyunca, kaç yüzyıl boyunca hala 30 milyon insan olarak orada yaşıyorlar. Hı. Bu da önemli bir konu. Çok teşekkür ediyoruz sana
Gökhan. Ben teşekkür ederim sadece.
Şeref verdin, geldin. İnşallah istifadeli, faydalı, İnşallah. Bereketli olmuştur diyelim.
Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum sabırla dinledikleri için.
Eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün genç zamanında Gökhan Gökçek bizlerle birlikteydi. Kendisiyle araştırmalarına binaen, kendisinin uzmanlık alanı olduğu için tarih konusundan, tarihten İkinci İstiklal Harbi meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği tarihsel bağlamında konuşmaya gayret ettik. Halep bizim neyimiz olur dedik. Hatay, Türkmen kardeşlerimiz, onlar üzerine kendisinin önemli açıklamaları, tarihsel çerçevede söyledikleri oldu. İnşallah faydalı, istifadeli olmuştur diyelim. Tarih meselesi önemli mesele.
Evet.
İnşallah tarihini bilen bir millet olmaya devam ederiz.
İnşallah.
Bu doğrultuda gayret ederiz, çalışırız. Ben mesela şu an sen konuşurken kendimdeki eksiklikleri çok fark ettim.
Estağfurullah.
Eksik olan taraflarımı. Okumaları, araştırmaları, konuşmaları biraz yoğunlaştırmak lazım. Böyle Gökhan Gökçek gibi veya çevrenizde varsa tarihle alakalı uzmanlaşan, derinleşen insanlar, onlarla yakın olmaya, dost olmaya devam edin. Telefonda sorular sorun. Biz bazen yapıyoruz, kendisine soruyoruz. Bu da çok önemli bir şeydir. Evet, çok teşekkür ederiz. Erkam Radyo'da Genç Zamanı dinlediniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.